Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizleri evlerinden, işyerlerinden, seyir halinde araçlarından dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize en kalbi duygularımızla can gönülden hürmetlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikte Hacegan'dan Mektuplar programında huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah her zamanki gibi güzel bir mektup şerhi olur diye temenni ediyorum.
İnşallah diyelim hocam. Tekmil makamından, tarikatı öğretme gibi konulardan bahsedecek bu haftaki mektubumuz.
Eyvallah.
İmam Rabbani Hazretleri'nin kaleme aldığı 228. mektup bu kitabımızda. Bir Muhammed Numan'a yazılmıştır diye başlıyor. Seyitlik Pınarı kardeşimin mektubu geldi, sevinmemize sebep oldu. Kardeşim, defalarca sana denildi ki bu yol iki temele dayanır. Biri en basit edebi bile terk etmeyecek şekilde şeriat üzerine istikamette olmaktır.
Tamam, şimdi o birden evet. Başlayalım istersen.
Buyurun.
En ufak bir edebi dahi terk etmeyeceğiz. Şeriata tam bağlılık. Şimdi zaman zaman tasavvuf böyle biraz daha light İslam gibi,
evet,
böyle yumuşak başlı İslam gibi, şeriatçı olmayan, efendim işte böyle şeriatın emirlerinden, haramlarından taviz veren, biraz daha böyle modern, light İslam oluyor maalesef. Öyle bir batıda, hatta bizim sosyetik kesimlerde, Türkiye'mizde de böyle bir akım var. Yani şeriat, dindarlık biraz sert, çağ dışı, ama tasavvuf, mistik hayat, tasavvuf felsefesi, İbn Arabi, Mevlana, o böyle biraz da tabii bu konunun güzel büyük isimleri var. Onları da böyle vitrine koyarak yeni bir İslam algısı maalesef var günümüzde. Halbuki bütün tarikatlar önce şeriat der. Şeriat yaşayacaksın ki onun üzerine tarikat, onun üzerine hakikati bina edebilesin.
Evet.
Eğer temel sağlam ise, birinci kat sağlam, çürük. Şeriatta çok eksikler var. Bunun üzerine tarikat ve hakikat inşa edemezsiniz. Etseniz de bina kendiliğinden yıkılır, altında kalırsınız.
Hı hı.
Bu sebeple yani tasavvuf tamamen şeriatı, İmam Rabbani bunu başka bir yerde çok güzel açıklıyor. Şeriatın bütün emirlerini seve seve getirecek, kolayca yapacak hale gelmektir. Zikir, fikir, tefekkür, bunların esas amacı namazı güzel kılmak. Hı hı. Orucu oruç gibi tutmak. Efendim bütün infakı severek vermek. Hı hı. Cihada severek koşmak. İsteksiz isteksiz, tembel tembel değil de böyle hep can gönülden sarılmak. O yüzden birincisi hiçbir edebi, yani ufak bir sünneti dahi terk etmek olmaz. Bir
evet.
Ufak bir menkıben atayım.
Buyurun
diğer
hocam.
Şeye geçelim.
Buyurun.
Beyazlı Bistami Hazretleri deniliyor ki falanca efendim işte mahalleye bir Allah dostu veli geldi. Hadi diyor, topluyor müritlerini, gidelim. Duasını alalım. Ziyarete gidelim. O adamı görüyorlar ileriden. Adam camiye doğru giderken kıbleye doğru tükürüyor. Ya bu adam diyor daha Peygamber Efendimizin bir sünnetini bile yaşamaktan aciz.
Hı hı.
Dönün geriye diyor.
Evet.
Bir sünneti yaşamadığı için. Biz bugün maalesef geçtik sünnetten. Haram işleyen, hani tarikat erbabı yok ama televizyon kurup da böyle çıplak kadınlarla efendim dans eden ve bunu İslam adına yaptığını iddia eden İnsanlar da görüyoruz.
Maalesef.
Yani bırakın mekruhları, edebi, aleni haram işleyen, işte efendim FETÖ örgütü bunlardan bir tanesiydi. Her türlü gayri ahlaki, gayri İslami işler yaptılar. Şimdi bunları ne yapacağız? Efendim bu artık la yüsel diye bir şey yok. Herkes amelinden sorumludur, şeriattan. Gerçi biraz sonra gelecek aşağıda ama yani bir kim olursa olsun haram emrettiğinde, haramı aleni işlediğinde ona itaat olunmaz.
Eyvallah. İkincisi ise tarikat şeyhinin muhabbetinin tam yerleşmesi, bu muhabbette sebat etmek ve kesinlikle bir itiraza ihtimal kalmayacak şekilde ihlasla ona bağlanmaktır.
Şimdi tabii bu zor bir cümle. Normal şartlarda yani Allah dostları, veliler, güzel insanlar şeriatı en güzel şekilde yaşarlar. Tarikatı ve hakikati en ince şekilde yaşarlar. Böyle birisini bulduğumuz zaman sorgulama yapmak, devamlı böyle acaba diye sormak neden oluyor? Şeytan vesvese veriyor çünkü. Siz hayırlı bir yola girdiğiniz zaman, iyi bir terbiyecinin elinde olduğunuz zaman şeytan biliyor ki bu terbiye süreci biterse ortaya kamil bir insan çıkacak. Bu mürit kamil bir belki mürşid olacak. Hı hı. Hep acaba dedirtiyor. Çok ilginçtir. Nice insan vardır, kötü yollarda gider, hiç acaba demez. Yani içki içip de efendim ne bileyim böyle ayyaş olup daha pişman olan insan çok azdır. Hı hı. Her gün icabında dayak yerler, parasını kaybederler, fakir kalırlar ama ya bu yolum kötü demez de hak yolda giden nice insan vardır. Devamlı şeytan onlara vesvese verir. Ya hocam şimdi körü körü teslim olalım mı? Hayır. İnsan önce çok güzel araştıracak. Tabi olduğu lider, parti, spor kulübü neyse. İyice araştıracağız. Hiç artık şüphemiz kalmadı. Zahiren de şüphe etmeye bir sebep de yok. Hı hı. Böyle durumda ona teslim olmak, kalbimizde muhabbet beslemek lazım. Zaten tasavvufun aslı muhabbettir. Eyvah. Mürşide karşı muhabbet olmayan yerde terakki olmaz. Efendim şüphelerim var. Şüphelerin diyor ki İbn Arabi Hazretleri, giderinceye kadar uzakta kalabilirsin diyor. Hı. İşte günümüzde yaşadığımız için bazı kötü durumlar ama şu da var. Çok güzel bir mesnevi hikayesi var yeri gelmişken.
Buyurun hocam.
Şimdi Hazreti Musa diyor ki Tur Dağı'na gidince Samiri gelip diyor ki ya diyor sizin tanrınız inektir, altın buzağıdır. Getirin bakalım altınları, gümüşleri. Eritiyor. Bunlara bir altın buzağı döküyor. Yalnız böyle ön ve arkasına demek ki bir boşluk, delik bırakıp oradan rüzgarın da etkisiyle bir tür bir ses çıkıyor. Hmm. Bütün Beni İsrail tanrımız diye o kadar Musa Aleyhisselam gayret etmiş. Bunları Firavun'dan kurtarmış. Kızıldeniz'i yarmış. Bıldırcın helvası efendime söyleyeyim. Bıldırcın eti gökten helvalar düşmüş. Hazreti Musa çok güzel bir soru soruyor bunlara. Ya diyor ne biçim siz yani berbat bir halksınız ki ben size mucize üstüne mucize gösterdim. Düşün ki Firavun koca ordusu, koca bilmem bütün devlet imkanlarıyla tek bir insan karşısında aciz kalıyor.
Evet.
Geliyor Hazreti Musa. Yani o anda Hazreti Musa'yı öldürmek istemez mi Firavun? En büyük düşmanı. Ama asasını bir atıyor.
Denizi
bütün sihirbazları, sihirbazların sihrini yutuyor. Tabi o anda onu öldürmek de cesaret işi yani. Onu teşebbüs etmek bile cesaret işi. Hepsi korkuyorlar sarayda. O kadar kerametler, mucizeler hepsi görülüyor. Ondan sonra onları kurtarıyor. Kızıldeniz'i yarıyor yani. Ya deniz yarmak kolay bir iş mi? Oradan hepsi geçiyor. Firavun boğuluyor. Bunu görüyorlar. Çölde aç susuz kalınca efendim Allah'tan işte şey istiyorlar. Bıldırcın eti geliyor falan. Parmaklarından sular akıtıyor. Yapıyor da yapıyor yani. Mucize üstüne mucize. Hep benden şüphe ettiniz diyor. Hep acaba dediniz. Yahu diyor Samiri geldi size bir altından buzağı yaptı. Hiçbir şüphe yapmadan hemencecik buna atıldınız.
İtaat ettiniz.
İtaat ettiniz, secdeye kapandınız. Yani ahmaklar diyor. Bu kadar şüphecilik benden bir Allah'ın büyük ululazim peygamberine şüphe ediyorsunuz. Ama bir cambaz, bir düzenbaz altından bir buzağı yapıyor. Hiç şüphe etmiyorsunuz. Nerede sizin izanınız, ahlakınız, nerede sizin irfanınız diye bunlara tabi Mevlana Hazretleri konuşturuyor Hazreti Musa'yı. Hakikaten öyle yani. Şimdi batıl yola gidenlerin çoğu %100 kendinden emin. Ama gerçek İslam yoluna girenler de şeytan vesveseye düşürür.
Evet.
O yüzden hatta bana diyorlar ki bazen işte bu FETÖ hareketinde hiç kimse tevbe etmiyor. Niye etmiyor? Çünkü nefsin payı var. Şeytan onları kazlıyor şimdi. Devam edin siz. Hak yoldasınız.
Hak yoldasınız, imtihandasınız.
İhanete devam edin. Vatanı satmaya devam edin. Çünkü sizin yolunuz hak yoldur. Şeytan onları ama bir tarikata giriyor adam şimdi. Dört dörtlük bir tarikat diyelim ki. Şeyh Efendi güzel bir insan. Şeytan devamlı ya acaba falan filan böyle. Heh, peki hocam şüphe yapacağımız dedim ya biraz önce sohbetin ilk başında. Aleni haram varsa o zaman eyvallah. Yani haramların aleni işlendiği bir yerde hani Allah'a masiyet olan yerde mahluka isyan olan yerde mahluka itaat yoktur. Halika isyan olan yerde tekrar ediyorum. Halika yani Allah'a isyan olan yerde hiçbir mahluka itaat
yoktur.
Olunmaz. Bu mecelle kaidesi çok da güzel bir kaide. Ehl-i sünnet ve cemaatin. Yani teslimiyette tabii haramlar ve helallar konusunda hiç kimse değişiklik yapamıyor. Onu da buradan ifade etmiş olayım.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Mürşidinin bütün hareketleri ve duruşları müridin gözünde güzel görülmeli ve muhabbetle karşılanmalıdır.
Ya yani şöyle diyelim. İnsan önce güzel gördüğü bir insanı kendine mürşid edinmeli. Bu çok önemli bir kere. Fıtratına uygun, yapısına uygun. Yani bazen o da oluyor. Fıtratlar da uyuşmayabiliyor. Önce sevebileceğimiz gerçekten böyle samimiyetle sevebileceğimiz bir mürşit bulmak lazım. Hı hı. Ondan sonra da hayra yormak lazım. Sadece bu mürşitle alakalı değil esasında, biliyor musun Sami Bey? Evlendin, eşinle alakalı. Hı hı. Hayra yormak durumundasın. Her şeyi şerre yorarsan inan evlilik yürümez. Arkadaşını, bir adamla arkadaş oldun. Her şeyi şerre yoruyorsun. Adam sana gördü mesela, dalgınlıkla görmemiş olabilir. Ya ben hemen küseyim. Bir gün bir gittiniz, hani bana çay ısmarlamadı. Belki parası yoktur. Hep böyle hayra yorarsanız ilişkiler iyi gider. Bugün de maalesef.
Çok güzel.
Bugün de maalesef başta ailevi ilişkilerimiz. Şimdi daha ilk günden gelinden kayınvalide kavga ediyor. Niye? Çünkü hep şerre yoruyorlar. Diyelim ki gelin biraz geç kalktı. Kayınvalidesi diyor ki niye geç kalktı falan. Hmm. Veya işte ne bileyim, iki insan hani borç istiyorsunuz, vermiyor mesela. Yoktur demek lazım. Yani olsa bile. Biliyorsun ki adamın parası var ama yine vermedi. Sen diyeceksin ki ya yoktur canım, olsa verirdi demek lazım. Hı hı. Öteki türlü adama küsersin. Ya bugün vermez, yarın da verebilir. Belki hakikaten, yani biz genelde insan beyni %75, yani 4'te 3 şekilde olumsuz çalışıyor. Bunun da şu faydası var diyorlar. Hayatta kalmak için biraz olumsuz. Yani bir mağaraya giriyorsunuz. Ya yok canım, mağara tertemizdir, hiçbir şey yoktur diye girerseniz içeride bir ayı olabilir, bir aslan, bir kurt olabilir. Zarar görürsün. Hı hı. İnsan ne yapar önce? Hemen şüpheye düşer. Ya içeri bir taş atayım, içeri bir kibrit çakayım falan. Hı hı. Bir hayvan varsa kaçsın, bir bağırayım demez miyiz?
Evet.
Şimdi aynen bunun gibi, ama bu yönümüzü bilmez de bütün ilişkilerimizde karşı taraf hakkında, biz buna İslami terminolojiyle suizan diyoruz. Hı hı. İmam Gazali buyuruyor ki mümin diyor, müminin her günah demeyelim de hani size karşı şahsi yaptığı bir hatasına bahane uydurur. Sen bana sabah selam vermedin, derim ki Sami beni görmemiştir. Hmm. Ne bileyim, bir yerde başka bir hatanı gördüm. Mesela sen benim hatamı gördün. Hocam canım bunu kastetmemiştir, bilmeden yapmıştır.
Gibi.
Unutmuştur, fark etmemiştir. Demek var. Bir de yok canım, o bilirim ben onu. O kesin beni sevmez zaten.
Bilerek görmemez.
Diyerek derseniz ilişki bitiyor.
Ama
bu, sözün kestim. Kişiler arasında ilişkiler, mürşitle alakalı daha da dikkatli olmak lazım tabii. Onun hareketlerini daha çok hayra yormak lazım. Hı hı. Tabii yorabildiğimiz kadar. Yani dediğim gibi haram olan yerde artık hayra yoramayız yani.
Hı hı. Peki şeyde ne yapacağız hocam? Yani biz adamın hakikaten bizi işte atıyorum bilerek görmemezlikten geldiğini biliyoruz. Bu tür insanlara karşı tavrımız ne olacak? Yine güzel mi düşüneceğiz? Hani hadisi şerifte diyor ya, Müslüman tam metni bu bildiğim
şöyle,
kadarıyla.
Şöyle bir delikten iki kere
sokulmaz,
sırılmaz diyor
ısırılmaz.
Da. Tabii şimdi bazı konular var ki hani şahsen zarar görüyorsunuz. Ne bileyim, aileniz, başka Müslümanlar. Orada tabii gidip kendisiyle görüşebilirsiniz ama yani şimdi en ufak hareketler bile hep böyle ailevi ilişkide bilhassa hep kötüye yoruluyor. Yani düğünüme gelmedi işte. Şu hemen küsüyor mesela. Hı hı. Ya belki işi varmıştır, hastamıştır deyiversek ne olacak? İş daha tatlıya bağlanacak. Yani karşıdaki muhatabı da hatasından dönmeye bile fırsat vermiyoruz çoğu zaman.
Evet.
Bu sebeple yani hele mürşidimiz, yani diyeceksin ki ya mürşidin, geçen nasıl bir olay anlatayım mesela.
Buyur.
Diyelim ki mürşidin benim düğünüme gelmedi. Veya torunumun düğününe gelmedi, küsüyor şimdi. Cenazeme gelmedi. Ya şöyle dese adam, ya bu mürşit çok meşguldür. 100 bin efendim, 200 bin insanla ilgileniyor. Hı hı. Yani yani vakti olmaz. Nasıl vakti olsun? Yani her cenazeye gidecek olsa tekkiye bile uğramaması lazım. Demek başka. Vay efendim, benim gibi bir adamın torunu ölür de işte babası ölür de gelinmez mi? Küstüm. Hayre ne yaptınız şimdi? Şere yordunuz. Buna çok rastlıyoruz.
Evet.
Aynı şey yani öğretmen öğrenci ilişkisinde. Öğretmen de bazen, ben hatırlıyorum yıllar önce bir öğrencim geldi, ondan sonra dedi ki hocam annem kanserli, hani biraz devamsızlık yaptım, affeder misiniz falan. Düşündüm dedim hakikaten olabilir. Hı hı. Yıllar sonra o öğrencimizle karşı karşıya komşu olduk. Hı. Ve hakikaten de doğru söylemiş. Annesi sonra vefat etti, Allah rahmet eylesin. Hı hı. Dedim kendi kendime, ya ben bunu hayra yormasaydım da şüphe etseydim. Yıllar sonra komşu olduk.
Evet.
Karşı karşıya. Ben şimdi bu öğrencinin yüzüne nasıl bakardım? Bu öğrencinin annesinin, babasının yüzüne nasıl bakardım?
Ya.
Diyecekti ki anne, ben bu hocadan izin istedim. Senin kanserli olduğunu söyledim. İmtihanlarımı da başardığım halde bana yardımcı olmadı deseydi ben yani çok kötü hissederdim kendimi. Allah'tan ki inanmışım, ama bazen yanlış yapıyoruz işte.
Evet.
Hayra yormuyoruz. Sonra onun bedelini ödüyoruz yani ilişkilerimizde. O evet. yüzden eşimize, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, hocalarımıza, idarecilerimize hatta. Başımızdaki cumhurbaşkanımız, başbakanımız hata yapamaz mı? Onlara büyük bir tolerans şeysi. Çünkü kolay değil yani 70 milyon insana uğraşıyorsunuz, 80 evet. milyon insana uğraşıyorsunuz. 80 kapıdan 80 türlü bilgi geliyor. Her zaman hayır dua etmek başımızdaki insanlara, hakimlerimize, yani böyle karar verme durumdaki insana dua edip Allah'ım buna doğru karar verdir diye ve ufak tefek hatalarını da şey yapmak lazım, hayra yormak lazım. Evet. Bilmeden yapmıştır, yanlış bilgi almıştır dersek hem biz rahat ederiz hem karşıdaki insan rahat eder.
Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Bu iki temelde söz konusu olabilecek herhangi bir kusurdan Allah-u Teala'ya sığınırız demiş mektubun devamında.
Yani şeriatta ve mürşide karşı sevgi hususunda bir sıkıntı yaşarsanız, şeriatı yaşamıyorsunuz. Şeriatı yaşıyorsunuz, tarikata girdiniz, mürşidi efendim eleştiriyorsunuz. Bu da yeni bir hastalık zaten. Zaten bu demokrasi kültürü, tabii demokrasi iyi kötü tartışılır da, herkes her şeyi eleştiriyor maalesef. Dili olan herkes, yani öğrenci hocasını eleştiriyor. Kadın kocasını, koca karısını. Herkes birini eleştirdiği için bugün toplumda huzurda kalmadı yani, onu da söyleyeyim. Evet, birazcık maalesef. Yani ufak tefek hataları tolere etsek ne olur ya. Görmezden gelsek, üstünü örtsek. Bu benim bu büyük bir şey değil mi? Bu Settar diyoruz Allah-u Teala'nın ismi. Biz de biraz Settar uyup olsak. Yani bu önemli bir mesele.
Evet. Allah-u Teala'nın yardımıyla bu iki temel istikamet üzere olursa dünya ve ahiret kazancı da elde edilmiş olur.
Yani diyor. Sevgi var, şeriat da var. Allah'ın izniyle diyor. Başka bir yerde söylüyor İmam Rabbani. Mürit diyor aynen karpuz gibi gelişir. Hoppala hocam, şimdi karpuza benzettiniz bizi demeyin Sami'cim. Şöyle diyor. Üstten güneş alır. Güneş dedi yani mürşidin sevgisi. Topraktan da diyor suyunu alır. Ama o kordon kopmayacak. Hani karpuzun böyle bir bitkiye bağlı olan
bağlı
o, evet bağı var ya, o kesilmediği sürece karpuz gibi büyür büyür büyür. Yani küçük bir tohumken bakarsanız 15 kiloluk 20 kiloluk dev bir güzel içi tatlı kırmızı sulu böyle bir meyve ortaya çıkar. Mümin de aynen böyledir diyor.
Evet.
Farkına varmadan büyür gider. Yeter ki sevgisi tam, şeriata da tabiiyeti, itaati tam olsun.
Evet. Kulaklarınıza başkaca nasihatler ve tavsiyeler de çalmıştır. Hepinizi gözetmekte ihtiyatlı davranınız, yalvarmak veya yakarmak suretiyle de kusurların telafisi cihetine gidiniz.
Yani tabii hata kusur işlediğimiz zaman da tabii insanların değişik boyutları var şimdi. Karşıdaki hata yapınca hatasını görmezden gelmek, efendime söyleyeyim. Hani Hatem Asam Hazretleri vardır, bize çok meşhurdur. Bir gün yanında bir hanımefendi farkına varmadan, insani bir şeydir, yelleniyor. Bir ses çıkıyor tabii. Ondan sonra kadıncağız çok utanacak ama o anda Şeyh Efendi'ye de bir hitap etmiş. Şeyhim falan demiş, demek ki bir bakar mısın, bir şey soracağım demiş. Kızım diyor, ben sağırım duymam diyor. Yani sırf o kadıncağız rahatlasın, rezil olmasın, utanmasın diye. Ve o kızcağız veya hanımefendi ölünceye kadar Hatem-i Asam Hazretleri sağır taklidi yapıyor. Halbuki sağır falan değil. Sırf o kızcağız, ya böyle büyük bir Allah dostunun yanında ben nasıl bir hareket yaptım? Olur mu olur ya, insandır bu. Yani değil mi? Çok sıkışmıştır falan. İşte tasavvuf bunu gerektiriyor. Hatta benim öğrencilere bir nasihatim var. Biraz yapması zor. Birisi ayağınıza bassa diyeceksiniz ki beyefendi, hanımefendi, ayağınızın altına bastım herhalde, özür dilerim. Ya siz yani sizin başkasının ayağının altına basma imkanınız yok. Ama lafı tersinden bakıp o adam özür dilemiyorsa ne yapacaksın şimdi? Şimdi öyle insanlar var ki en ufak bir trafikte, insani ilişkilerde en ufak bir şeyde hemen tabancaya, bıçağa sarılanlar var. Maalesef. Birbirlerini dövenler var. Tabii tasavvuf ince bir nezakettir, ahlaktır. Bunu önce mürşidimize karşı, sonra bütün Müslüman kardeşlerimize, bütün aile, akrabaya gösterelim ki inşallah Allah da bizim günahlarımızı setretsin ya.
Amin.
Biz muhtaç değil miyiz setredilmeye, örtülmeye?
Eyvallah. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Şimdi icazet konusundan bahsediyoruz.
Hem mürit hem de mürşit şeriatı yaşamalı,
yaşamalı
diye özetleyebiliriz. İkincisi de sevgi meselesiydi. Yani bir şüphe, bir sevgisizlik olursa orada ilerleme olmaz. O sevgisizliği, o şüpheyi gidermek gerekiyor diye konuşmuştuk.
Özetlemiş olalım.
Eyvallah.
İcazetinin yazılması hususunda da bu denli ısrar, mübalağa etmenin ne anlamı var? Sana zaten tarikat öğretme icazetini vermiştik diye devam ediyor mektup.
Şimdi tabii mürşitler bazen bazı halifelere mutlak ve mukayyet irşat izni veriyorlar. Mutlak olan tam bir icazet diyelim yani. Bir de yarım hayatıyla yani şey efendi hayattayken veyahut da belli bölgeye mahsus bir izin veriyorlar. Buna biz icazet diyoruz, silsile diyoruz. Yani bazen sözlü, bazen yazılı olabilir. Hani bunun da çok peşine düşmemek lazım. İnsanın esas amacı tarikattan istifade etmek, hiç olmak, hep olmak değil. Bazı insanlar tarikata böyle hep önde olmak, baş olmak, hani deniliyor ki Nakşilik'te dahi hemen hemen bütün tarikatlarda hubbu riyaset dediğimiz baş olma sevdası insandan çıkan en son hastalıkmış. Durum böyle olunca insan kendini efendim yetiştirmeye uğraşmalı. Bir vazife verilirse o vazifeyi yapmalı ama illa bana diploma verin de işte artık ben hep böyle kalayım, hep rehberlik, öğretmenlik yapayım sevdasında olmamak lazım.
Evet.
Esas amaç İslam'ı yaşamak, tarikatı yaşamak. Öğretmek o kendiliğinden ikinci aşamada olacak bir şey. Yani ben tarikata gireyim de başkalarına öğreteyim demek yanlış. Tarikata gireyim, kendimi yaşayayım. Allah nasip eder böyle bir şey olursa ihtiyaç öğretirim. Yoksa benim derdim Allah'a kul olmak. Yani başkalarıyla uğraşmak değil. Herhalde yazılı bir icazet istiyor. Biraz ısrar ediyor. O da biraz İmam-ı Rabbani Hazretlerini rahatsız etmiş. Boşuna ısrar etme diyor. Yeri geldiğini yazılı izin de verilir. Belki geçici izin verildiği için yazılı bir şey vermiyor kendisine. O da istiyor ki bir an önce artık ben %100 böyle bu işin başında olayım. Yazılı bir iznim olsun. Gelene geçene göstereyim belki. Bunlar yani tarikatların eskiden beri bu icazet ve silsilede bu tür tartışmalar ola gelmiştir. Ama mürşid-i kamillerde bu icazet önemlidir. İcazetsiz, izinsiz rehberlik ve mürşitlik olmaz. Öteki türlü işte gördüğümüz gibi araya yani fitne fesat karışıyor. Sahtekarlar karışıyor. Yani silsilesi, geleneği olmayan insanlar, hani nevzuhur dediğimiz bu tür yeni yetme tipler maalesef tarikata, hatta diğer İslami ilimlere de büyük zarar getiriyor. Bugün nice işte tefsir ilmiyle uğraşıp da Kur'an-ı Kerim tarihseldir diyen, müsteşrimle diyemediği kötü lafları Kur'an hakkında söyleyen tefsir hocası, ne bileyim hadisler mevzu diyen hadis hocası var. Sebebi böyle sağlam bir silsile, sağlam bir efendim mürşitten, müderristen ders almamaları.
Evet. Her akla düşeni elde etmek için çalışıp çabalamak gerekmez. Bazen insanın aklına öyle şeyler gelir ki onları terk etmek daha iyi ve yerinde olur.
Şeytan devamlı sana aklına bir şeyler getirir. Şunu elde et, bunu da elde et. Önce tarikata girme der. Tarikattan uzak dur der. Tarikata biraz girip de biraz yol alınca artık sen büyük adam oldun. Kamil insan oldun. Bir an önce bir icazet ayarla kendine, şeyhliğe soyun der ve pek çok insan maalesef ham olarak başladığından, tam olgunlaşmadığından dolayı sonra hem sapmış hem de başkalarını sapıttırmıştır. İmam Rabbani Hazretleri Allah razı olsun ondan. Böyle baş olma sevdasına karşı hem o halifesini hem de onun şahsında
bizleri
hepimizi uyarıyor.
Eyvallah. Azgın nefis bir şeye vurulduğunda onu elde etmek ve tamamlamak ister. Onun hakikatini ve yersizliğini hiç düşünmez.
Yani ben baş olayım da hak ettim mi, hak etmedim mi, illa bu şeye talip olur. İnsan da bunu İmam-ı Gazali çok güzel açıklıyor Sami Bey kardeşim, kıymetli dinleyicilerimiz. İnsanda dört diyor zafiyet olur. Bir tanesi bunların behimiliktir. O en başlangıçta insanda olur. En basit hastalıktır bunlar. Yani şehvete düşkünlük, keyfe düşkünlük. Egoizm, nefsaniyet. Sonra diyor ikincisi subuiyettir. Saldırganlık, vurmak, kırmak, intikam almak. Bu biraz daha kötü. Üçüncüsü şeytaniyet. Adı üstü şeytan gibi adam aldatmak. Adem Aleyhisselam kandırdı ya şeytan.
Evet.
Bu daha kötüdür. Çünkü şeytanlıkta başkasına zarar verirsiniz. Adam nefsani bir adamsa hep kendine zarar verir. Kendi keyfini düşünür. Daha çok yani yer içer, keyfine bakar. Kendine alakalıdır. Subuiyet başkasına, şeytana daha da çok yine başkasına. Esas en büyük günah da diyor İmam Gazali Hazretleri. Rububiyet. Rab olmak. Tanrı olmak. Tabii herkes tanrıyım demez de başkasının hayatına şekil vereyim. Herkes bana her şeyi sorsun. Ben akıl vereyim şeklinde. Yavaş yavaş böyle insanı Rab diye ben Rabbim diyecek gibi haşa bir konuma düşürecek. İnsana böyle bir içinde istek gelir. Herkese şekil vereyim, herkesi ben yoğurayım. Benim fikirlerim, görüşlerim, kitaplarım dünyayı şey yapsın. Bu negatif baş olma hastalığı, hı hı, Allah göstermesin, tarikatlarda çok görülüyor.
Evet.
Yani işte hani bir şey efendi başka şey efendiye bir mektup yazmış. Efendim üstadım demiş, bizim burada mürit kalmadı, tekke boşaldı.
Hı hı.
Yani elinde fazla müriden varsa, yer sıkıntısı da varsa tekkende 5-10 tane gönder de elimden geleni yapayım, terbiye etmeye çalışayım, müridana hizmetimiz olsun diye, hı hı, bir güzel iyi niyetle mektup yazmış. Diğer şey efendi de cevap yazmış. Vallahi demiş, mürit istiyorsan, gerçek mürit bende de yok. Ama demiş, şeyh istiyorsan istediğin kadar göndereyim.
Eyvallah.
Yani biz buna müteşeyyih diyoruz. Mevlana Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, bu tür ham olgunmadan, olgunlaşmadan ortaya çıkan insanlarla alakalı çok güzel uyarıları da var. Hatta Mevlana Hazretleri hamdım, piştim, yandım diyor. Yanmadan, pişmeden bu yolda önderlik, rehberlik yapılmaz. Kendi isteğinle de yapılmaz.
Evet.
Başkaları sizde bir şey görür. Başta mürşit. İttifakla sizi efendim şey yaparlar. Onun dışında insan kendi talip olmamalı. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu manevi konularda değil, maddi idarecilik sahasında da hiçbir idari vazifeye talip olmayın. Talip olursanız Allah'ın yardımı kesilir.
Hmm.
Ama matlup olursanız, dedik Sami Bey kardeşim gel senin falanca müessesenin başına koyalım, sen bu işi yaparsın.
Hmm.
Ha, demek ki hakikaten siz bu işi yaparsınız. Niye? Çünkü başkaları size objektif bakar. İnsan kendi objektif bakabilir mi?
Bakamaz.
Ve şimdi ben, bana sorsalar, ben dünyada her şeyi idare edecek kadar kendimi akıllı, bilgili, görgülü zannediyorum. Gerçekte öyle mi? Belki bir çay ocağını işletemeyecek kadar cahilim. Ama kime sorsan, desek seni başbakan yapalım mı deseler, yani Türkiye'de şu anda 80 milyon nüfusun yarısı akıl bali ise, yani çocukları saymıyorum, hepsi ben bu işi harika yaparım der. Gidin köy kahvelerine, gidin efendim böyle boş lakırtı yapılan yerlere, kıraathanelere. Herkes bakan ayarında bilgilidir. Bakanları beğenmezler, başbakanı beğenmezler, cumhurbaşkanını beğenmezler. Niye? Çünkü hepsinde şu şey vardır. Ya bana bıraksalar, ben bu işi var ya, of öyle harika yaparım ki. Şimdi tabi bunlar insanın kendisiyle alakalı olduğu için insan kendine subjektif bakar. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, insan diyor başkasının elinde ufacık bir yara görse, o yarayla adam yemek yese, siz o aynı yemeğe kaşık uzatamazsınız.
Evet.
Yani tiksinirsiniz. Ama adamın diyor kendi elinde parmağında yara olsa, o yaralı eliyle yemek yese bir de o eli yalar. Kendi yarasından tiksinmez. İnsan kendi hatasını, kusurunu görmez. Maalesef, kendisini böyle irşada, öğretmenliğe, idareciliğe layık görür. Esas siz kendinizi layık görmeyin. Bırakın başkaları size layık görsün ve size ısrarcı olsunlar. Evet. Öteki türlü Allah'ın yardımı kesilir. Yardımsız, yapayalnız kalırsınız. Hı hı.
Bir de şey var galiba, değil mi hocam, burada insan artık ben işte Rab'lık duygusuyla, düşüncesiyle hareket etmeye başladığı zaman, bu girdaba girdiği zaman kendini de fark edemiyor.
Ve bundan kurtulması da çok zordur. Evet. Allah göstermesin. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelince, o Bizans kralı soruyor ya Ebu Sufyan'a. Daha önce diyor hani babasında, atasında böyle bir idarecilik, krallık falan var mıydı?
Hmm.
Hani öyle olsa diyecekti ki, babasında bir krallık vardı, onu iddia ediyor. Onun peşinden. Bazen bu çoluk çocuğa dahi yansıyor demek ki. Yani idareci olmak tabii hoş geliyor insan. Çünkü insandaki en büyük zevk diyor İmam Gazali, başkalarına hükmetmektir.
Hmm.
Mesela bazı mesleler çok tehlikeli meslekler. Asya'da büyük bir komutansınız. Yat diyorsunuz, 1000 kişi birden yatıyor. Sürün diyorsunuz, adımlar sürünüyor. Ya diyorsunuz, ben ama büyük adamım be. Bir sözümden 1000 kişi yatırdım, 1000 kişiyi kaldırdım. Demek ki ben de çok büyük. Yani o idari efendim makama değil de kendinize atfediyorsunuz.
Evet.
O yüzden hakikaten idari konumda olan kardeşlerimizin zaman zaman böyle terapiler görmesi, tekkelere gidip derviş gibi iki diz üstünden çöküp bir kenarda oturması gerekiyor.
Evet.
Biz nice bazen böyle şeyler görüyoruz. Belediye başkanımız şu olur bu olur. Yani herhangi bir idareci yani. Bakıyorsun ki zamanla adamda öyle bir ego gelişmiş ki, yani kendine bakışı şu: ben olmasam bu şehir çöker. Ben olmasam belediye hizmetlerinin hepsi durur.
Evet.
Ben olmasam falanca fakülteyi kapatırlar herhalde. Çünkü ben olmayınca fakültede işler gitmez. Gibi düşünüyor insanlar. Hiç de öyle değil. Yani sizden sonrası gelir, sizden daha güzel de idare edebilir. O yüzden zaman zaman bu tür egoyu şişirecek işlerden de uzak durmak lazım.
Eyvallah.
Veyahut da bunun terapisini tekkelerde Şeyh Efendilerin karşısında, Mürşid-i Kamillerin yanında diz çökerek bakıyorsun Osmanlı padişahlarının hepsinin bir şeyhi, mürşidi var. Yani Sultanahmet, şu meşhur Sultanahmet Camisi'ni yaptıran sultanımız Hüdayi Hazretleri'ne karşılaşıyor ve ne yapıyor? Atını onu bindiriyor.
Evet.
Kendisi arkasından yürüyor. İşte bak, padişahlık böyle. Yani bir gönül sultanına mürid olunca gerçekten de padişah oluyorsunuz.
Eyvallah. Fatih Sultan Mehmet
Akşemseddin Hazretleri'ni atına bindiriyor, evet, İstanbul'un fethettiğinde. Bizim ecdadımız hep böyle yaşamış. İdarecilerimiz, evet, hep bir mürşide, mürit demeyelim belki ama onları hep böyle dualarından, terbiyelerinden istifade etmişler de Allah onları korumuş.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Mektubun devamında İmam Rabbani Hazretleri de bu müridine veya bu öğrencisine bir takım dualarda bulunuyor. İsterseniz orasını geçip WhatsApp üzerinden gelen sorularımıza,
evet,
devam edelim.
İsterseniz sorulara cevap verelim Sami, hı-hı, Bey. İnşallah birkaç sorudan sonra kapatırız programı herhalde.
Tamam. Birinci sorumuz hocam, dinleyicimiz, tasavvufun düşünce tarihimizde gelişimin önünde engel gibi durduğunu söyleyenler var. Onların iddialarına göre bir kişiyi örnek almak, onun her düşüncesini kabul etmek rasyonel düşünce üretimini engellermiş diye bir şey olduğunu söylüyor. Bu konuda ne dersiniz diyor.
Şimdi tabii bu soru sık sık karşılaşıyoruz. Yani tabii son 200 senede Müslümanlar çok büyük acılar yaşadık. Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Hı-hı. İslam ülkeleri işgal altında. Yani bu modernleşme efendim, işte son birkaç yüzyıldır Avrupa bizi bayağı bir geçti yani. Şimdi bazıları da diyorlar ki ya bunun sorumlusu tasavvuftur. Tasavvuftaki bir züht ahlakı. Aman fazla dünyaya merak sarmayalım, dünyadan kaçalım, dünyadan uzak duralım şeklindeki bir felsefe bizi atıl bıraktı. Çalışma efendim şeyine engel oldu. O yüzden fakir kaldık. Tabii şimdi yani hiç kimse suçu üstlenmek istemez. Esasında doğrudur. Son iki asırdır, üç asırdır. İşte Osmanlı Karloşça'dan sonra, değil mi? Arap aleminin bugün işte hali belli. İslam ümmetinde bir gerileme olduğu kesin. Sebebi oturup düşünmemiz lazım. Bütün İslami ilimler elini taşın altına koymalı. Yani şimdi bakıyorsunuz Osmanlı dönemine, en büyük şeyhlerin olduğu dönemlerde en büyük şeyhülislamlar, en büyük fakihler yaşamış. Böyle bir toplum yani hep birden ayağa kalkıyor, hep birden çöküyor. En büyük edebiyatçının olduğu zamanda en büyük padişah var. En büyük padişahın olduğu zamanda en büyük şeyh efendi.
Evet.
En büyük şeyh efendinin olduğu yerde en büyük müfessir. Şimdi sonra bakıyorsunuz ki hepsinde bir tedenni oluşmuş. Tefsirde, hadiste, fıkıhta, tasavvufta da, çünkü yani sufiler uzaydan gelmiyor. Hepsi bu toplumdan çıktığına göre.
Evet.
Bence her İslam alimi, ilim dalı otokritik yapmalı. Kendini eleştirmeli. Peki hocam tasavvuf bunu yapıyor mu? Hem ne biçim? Tasavvuf eserlerimiz baştan sona Galatat-ı Sufiye diye, sufilerin hataları, aşırılıkları diye bölümler ayırmışlar.
Evet.
Belki bu sahanın tek örneğidir. Yani siz bir tefsir kitabında müfessirlerin hataları diye veya bir fıkıh kitabında fakirlerin hataları diye özel bölüm göremezsiniz.
Evet.
Onlar da eleştirirler doğru ama sufiler bunu daha çok yapmışlar. Bence oturup düşünmeliyiz. Biz nerede hata yaptık? Benim şahsi kanaatimi sorarsanız, Avrupa ile biz tabii bir mücadele içindeyiz. Amerika'sı, Avrupa'sı, Avustralya'sı, Batı aleminin hepsini kastediyorum. Bunların eline bir fırsat geçmiş. Yani nasıl bir fırsat diyeyim? Kötü bir fırsat. Şimdi Avrupalılar Osmanlı'yı aşamayınca tabii Hindistan'a gitmek istiyorlar falan derken Amerika'yı buluyorlar. Hatta Indian diyorlar Amerika'ya. Indian Hindistan'ı demek. Yerli diye tercüme ediliyor ama esasında India Hindistan demek. Oraya hatta Hindistan zannedip Amerika'ya da Hindistan ve yerli manası Indian kelimesini kullanıyorlar. Oradaki altın, gümüş, maddi kıymet olan ne varsa.
Evet.
Orada milyonlar insanı kesip oradaki bütün zenginlikleri taşıyorlar İspanya'sına, Portekiz'ine, İngiltere'sine, Fransa'sına, Almanya'sına. Şimdi Osmanlı helalından kazanacak. Şöyle bir şey düşünelim Sami Bey. Bir yerde helalından kazanmaya çalışan bir adam düşünün. Kılı kırk yarıyor. Bir de karşısında faiz, içki, kumar, her türlü vesileyi kullanan, bedavadan para kazanmak için her imkanı kullanan bir şey düşünün. Bunun rekabeti mümkün mü? Benim şahsi kanaatim, tamam fikren bazı sıkıntılar yaşamışız ama bence fikirden çok bizim geri kalmamız. Tabii savaşı kaybetmeye başlayınca Fransız karşısında, İngiliz karşısında, Almanya karşısında. Hı hı. Ya ne yapsak toparlayamamışız bir türlü. Çünkü karşıda müthiş bir ham madde, müthiş bir insan kaynağı. Afrika'da herkes sizin hizmetçiniz, köleniz yani. Afrika'nın bütün zenginlikleri, yer altı ve üstü dahil. İşte Orta Doğu'daki petrol, bugün işte Suriye, Irak sıkıntısını, savaşını, hı hı, görüyoruz. Hepsini getiriyorlar. Siz Müslümansınız, bunu yapamazsınız. Bakın şimdi ecdadımız nereye gitmiş? Bosna'ya gitmiş. İnanın Bosna, Bursa'dan daha güzel neredeyse. İstanbul'a, evet, ne yaptıysa Bosna yapmış. İstanbul'a ne yaptıysa Makedonya yapmış. İstanbul'a yaptığı çarşıyı, pazarı Şam'a yapmış. Evet. Mısır'a yapmış. Sömürmek diye bir şey yok ki bizde. Yani bizim o fethettiğimiz ülkelerden aldığımız vergi 10 lira, harcadığımız para 20 lira.
Evet.
Benim şahsi kanaatim böyle bir durum oluşmuş. Avrupa yani bitmez tükenmez bir kaynak bulmuş. Bak, kaynaklar hangi kaynaklar? Afrika bütün bir kıta. Amerika bütün bir kıta. Güneyi ve kuzeyi. Avustralya bütün bir kıta. Hatta onunla da yetinmemişler. Bunlar boş değilim. Biraz boş arazi gibi gözüküyor ama esas Endonezya'sı var, Malezya'sı var, İslam alemi var. Böyle tabii haksız rekabetten biz kaybetmişiz. Yani Osman'ın çalışkan değil miydi? Bizim tarikat erbabı çalışmıyor muydu? Çalışıyordu.
Evet.
Hepsi kazanıyordu. Getirisi vardı. Ama karşıdaki yani düşman kesim hem çalışıyor hem de haksız kazanç elde edince, tabii savaş meydanında kaybettik. Savaş meydanında kaybedince dedik ki ya suç kimde? Tabii sufiler pek böyle kendilerini savunmazlar, melamidirler. Kabak biraz sufilerin başına patladı. Diğer ilim erbabı sanki şimdi yani çok büyük fakih yetiştirebiliyor muyuz şu anda?
Maalesef.
Böyle asrımızın her türlü sorununa cevap verecek. Büyük kelam alimleri yetiştiriyor muyuz? Maalesef kelam alimlerimiz yani büyük ateizme, materyalizme, günümüzün bu izimlerine, fitne dalgalarına cevap verecekleri yerde birbirimize boğuşuyoruz.
Maalesef.
Tarikat erbabı kelamın erbabıyla savaşıyor. Kelamcısı sufilerle, tarikatlarla uğraşıyor. Yani hep böyle kolay işleri seçiyoruz kendimize. Hocanın şeyi kaybolmuş, anahtarı. Dışarıda anahtar arıyor. Demiş komşu, demiş hoca, demiş ne kaybettin komşusu? Ya komşum sorma, anahtarı kaybettim. E burada mı kaybettin? Yo demiş, Bodrum'da kaybettim, evin Bodrum'unda. Ya hocam demiş, Allah aşkına demiş, yani seninki de iş mi? Anahtarı Bodrum'da kaybetmişsin ama yolda arıyorsun. Vallahi demiş, Bodrum çok karanlık da demiş. Orada bir şey gözükmüyor. Yol daha aydınlık. Yani biz şimdi nerede kaybettiğimizi bilmeden başkalarını suçluyoruz. Evet. Bence tasavvuf, sufi erbabının da hatası günah olabilir. Ulemamızın, bilim adamlarımızın, idarecilerimizin, bunlar bir bütündür. Hiç kimse, yani ben sütten çıkmış ak kaşığım, hiçbir hatam yok ama bütün kabahat işte fukahada. Fukahada, bizim hiçbir suçumuz yok. Bütün kabahat, efendime söyleyeyim, ruesada, padişahlara derse hata yapmış oluruz. Herkes, evet, hatasını, kusurunu baksın. Sufilerin de eksiği var. Herkesin eksiği var. İnşallah ümit ederim ki bu eksiklerimizi tamamlayıp ümmeti tekrar eski o şanlı günlerine döndürürüz.
İnşallah diyelim hocam. Bir sorumuz da, tasavvufa ayrı bir din gibi bakanlar var. Bu konudaki fikriniz nedir? Demiş.
Biraz önce cevap vermiştik. Yani tasavvuf ayrı bir din değildir, haşa. İslam'ın ta, yani dedi ya ilk başta İmam Rabbani bu mektupta, şeriatı yaşamaktır. Ama biraz nafile tarafı var. Biraz nafile olunca tabii herkesin yapmadığı zikir gibi cehri zikirler girmiş işin içine. Bunlar ruhsattır. Sünnete de vardır. Ama farz olmadığı için, herkes yapmadığından biraz sufilere mahsus kalmış. Mesela halvet. Şimdi Peygamber Efendimiz halvete girmiş. Peygamberlikten önce değil mi? Hira Nur mağarasında tefekkür, tehannüs diyor buna hadis kitaplarında. Uzun uzun tefekkürler yapmış. Ramazan son 10 günü efendim işte değil mi? Yine herkese mescitlerde. Şimdi bunları başkası yapmayıp sufiler yapınca bu nereden çıktı gibi bir anlayış da oluyor esasında. Halbuki hep sünnettendir ama kesinlikle ayrı bir din değildir. Sufinin itikadı mazuridir, eşaridir. Mezhebi Hanefidir, Şafidir, Hanbelidir. Ama ihsan boyutunda bazı ekstra nafile ibadetleri vardır. O kadar.
Evet, bunların dinimizde de yeri vardır.
Tabii.
Sadece dini bilmediğimiz için, tabii, bu ekstra bir şeymiş gibi zannediyoruz maalesef. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun bu kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Değerli dostlar, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Programın sonunda bir kez daha hatırlatalım. Programımızın son 10 dakikasında siz değerli dinleyicilerimizin bize göndermiş olduğu soruları cevaplıyoruz. Sorularınızı Erkam Radyo WhatsApp hattımız olan 0537 734 4848 numaralı hatta gönderebilirsiniz. Burada kıymetli hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin Bey bu soruları cevaplıyor diyelim ve Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduğumuzu bildirelim. Kulağınız bizde olsun diyelim. Hoşça kalın efendim. Hayırlı günler.